Ayrım 3.
Ama hazırlık dönemi çok kötü. İdam kararının okunması, hükümlünün giydirilip ellerinin bağlanması, giyotine götürülüşü. Bu sahneler son derece korkunç. Halk izlemek için koşuşur. Kadınlar bile. Oysa orada kadınların bunları izlemesini hiç hoş karşılamıyorlar. Elbette, kadın işi mi bu? Değil mi? Bunca acı. Legros adında bir suçlu görmüştüm. Akıllı, cesur, olgun bir adamdı. İnanır mısınız, sehpaya çıkarken ağlıyordu. Yüzü kireç gibi olmuştu. Ne korkunç şey değil mi? Bir insanın korkudan ağlaması. Hem ufak bir çocuğun değil de 45'inde koskoca bir adamın korkudan ağlayacağını düşünemezdim doğrusu. Adamın ruhu o anda kim bilir ne haldeydi. Ne acılar içinde kıvrandırdılar onu kim bilir. İnsan ruhu bu derece aşağılanabilir mi? Kitaplarda öldürme diye yazılı. O birisini öldürdü diye onu da mı öldürmek gerekir? Hayır. Bunun böyle olmaması gerek. Bu olayı bir ay önce gördüm ama şimdiymiş gibi gözümün önünde. Belki 5 kez düşüme girdi. Prens bunları coşkuyla anlattı. Solgun yüzüne renk geldi. Konuşması eskisi gibi sakindi. Uşak onu ilgi ve merakla dinliyor, sanki bu konuşmanın bitmesini istemiyordu. Belki de onun da kendine göre bir hayal dünyası, çeşitli düşünceleri vardı. Herhalde kelle uçurulurken çok acı çekilmez, dedi. Gördünüz mü? Bunu siz de anladınız, diye prens heyecanla atıldı. Giyotin denilen makine bunun için icat edilmiş zaten. O zamanlar bunun belki de daha kötü olduğu düşüncesi aklıma gelmişti. Bu düşüncemi belki garip, gülünç bulacaksınız ama biraz hayal gücü varsa insan şöyle bir düşünceye saplanıyor. İşkencelerde çekilen büyük sıkıntıyı, aşılan yaraları, bedenin katlandığı acıları düşünün. Bütün bunlar insanı ruhsal acılardan korur. Yani insan ölene kadar ancak bu türlü yaraların acısını çeker. Ama belki de acıların en büyüğü, en şiddetlisi bu değildir. Asıl acı 1 saat, 10 dakika, yarım dakika sonra, hatta hemen o anda ruhunun bedeninden kesinlikle ayrılacağını ve insanlığını kaybedeceğini bilmektir. En önemlisi de bunun %100 olacağıdır. Başını bıçağın altına koyup dokunuşunu duyduğun an, işte o saniyenin 1/4 kadar kısa bir süre, hepsinden daha korkunçtur. Hem bunların hayalimden uydurduğum şeyler olduğunu sanmayın. Çok kimse katılıyor bu düşüncelerime. Size şunu da açıkça söyleyeyim. Ben öldürmeye karşı verilen ölüm cezasının işlenen suçtan daha ağır bir ceza olduğu kanısındayım. Bir karara uyarak adam öldürmek, haydut gibi adam kesmekten daha korkunçtur bence. Bir haydut tarafından gece vakti ormanda vurulan ya da kesilen bir adam, hiç kuşku yok, son ana kadar kurtulacağı umudunu taşır. Boğazı kesildiği halde kaçan ya da yalvaran insanlara çok rastlanmışımdır. Buradaysa ölümü 10 kat kolaylaştıran son umudu kesin olarak esirgerler. Kesin hüküm ortadadır. Bunun en ufak kaçamağı olmaması acıların en büyüğüdür. Savaş alanında bir eri topun karşısına geçirip ateş edin. Onda bile bir kurtuluş umudu vardır. Ama aynı askere kesinleşmiş bir kararı okuyun, ya delirecek ya ağlamaya başlayacaktır. Buna çıldırmadan dayanabilecek bir insan bulunabileceğini kim söyleyebilir? Bu kadar çirkin, yararsız ve gereksiz bir aşağılamaya neden ihtiyaç vardır? Belki dünyada öyle bir adam bulunabilir ki, kendisine idam kararı bildirildikten sonra, git, seni bağışlıyoruz denmiştir. İşte böyle bir adamı dinlemeli. Bu korkunç acıyı İsa da dile getirmiştir. Hayır, insanlara böyle davranılmamalıdır. Uşak bütün bunların derinliğine prens kadar varmamakla birlikte konunun özünü kavramıştı. Bu yüzündeki heyecanlı ifadeden de anlaşılıyordu. Sigara içmeyi bu kadar istediğinize göre, dedi, için bari. Yalnız elinizi çabuk tutun. Sizi birdenbire sorarlar da bulunmazsanız, işte şuracıkta, merdivenin altındaki kapıyı gördünüz mü? Oradan geçin. Sağda bir bölme var, orada içebilirsiniz. Pencerenin camını da açın, usullere aykırı bu çünkü. Ama prens sigara içecek vakit bulamadı. Antreye elinde kağıtlarla genç bir adam girdi. Uşak kürkünü çıkarırken genç adam yan yan prense baktı. Uşak gizli bir şey söyler gibi, hatta biraz da senli benli bir tavırla, "Gavrila Ardalyoniç, bu bey Prens Mışkin'dir," dedi. Hanımefendinin akrabasıymış, trenle Avrupa'dan gelmiş, bohçası da elinde. Yalnız prens bundan ötesini duyamadı. Gavrila Ardalyoniç, uşağın fısıldayarak söylediklerini dikkatle dinliyor, büyük bir merakla bakıyordu. Az sonra dinlemeyi bıraktı. Sabırsızlıkla ona yaklaştı. Nazik ve terbiyeli bir tavırla, "Siz Prens Mışkin misiniz?" diye sordu. Çok güzel. Prens gibi 28 yaşlarında bir delikanlıydı. Ortadan biraz uzun, tığ gibi bir boyu vardı. Güzel yüzü zeka doluydu. Ufak bir Napolyon sakalı vardı. Yalnız son derece nazik olduğu halde gülümsemesi insana fazla ince geliyordu. Gülerken inci gibi düzgün dişleri görünüyordu. Bakışları neşe dolu ve temiz ifadeli göründüğü halde fazlaca sabit ve inceleyiciydi. Prens, yalnızken böyle bakmaz herhalde, belki de hiç gülmez diye düşündü. Az önce uşağa, daha önce de Rogojin'e anlattıklarını ayaküstü ona da tekrarladı. Gavrila Ardalyoniç bir şeyler hatırlar gibi oldu. Bir yıl kadar önce, belki de daha az oluyor. Elizaveta Prokofievna'ya İsviçre'den mektup gönderen siz değil miydiniz? Evet efendim. O halde sizi burada tanıyorlar ve herhalde hatırlıyorlardır. Ekselansı mı görmek istiyorsunuz? Şimdi haber veririm. Birazdan serbest kalacaklar. Fakat siz ne diye salona buyurmuyorsunuz? Uşağı sert bir sesle, ne diye burada oturuyorlar diye çıkıştı. Dedim ya, kendileri istemediler. O sırada birdenbire büronun kapısı açıldı. Elinde çantası, üniformalı biri yüksek sesle konuşarak ve selam vererek dışarı çıktı. Burada mısın Ganya? Diye bir ses duyuldu çalışma odasından. Gavrila Ardalyoniç, prensi başıyla selamladı ve hızlı adımlarla çalışma odasına geçti. Bir iki dakika sonra kapı yeniden açıldı ve Gavrila Ardalyoniç'in çınlayan, sevimli sesi duyuldu. Buyurunuz prens. 3. General Ivan Fedorovich Yepanchin odanın ortasında durmuş, içeri giren prense büyük bir merakla bakıyordu. Hatta prens girince ona doğru bir iki adım yürüdü. Prens yaklaşarak kendini tanıttı. General yanıt yerine, "Pek güzel, bir emriniz mi var?" diye sordu. "Öyle acele bir işim yok. Yalnızca sizinle tanışmak istemiştim. İş durumunuzu bilmediğim için sizi hemen rahatsız etmemeliydim. Ama ben de trenden yeni indim. İsviçre'den geliyorum." General gülümseyecek gibi oldu. Biraz düşündü ve vazgeçti. Yeniden bir şey düşündü. Göz kırptı ve konuğunu tepeden tırnağa süzerek bir sandalye gösterdi. Kendisi de prensin karşısına çaprazlamasına oturdu ve sabırsız bir bekleyişle ona döndü. Ganya odanın köşesinde ayakta bir takım kağıtları karıştırıyordu. General, "Doğrusu ahbaplığa ayıracak vaktim olmuyor pek," dedi. "Ama sizin herhalde belirli bir amacınız olacak. O halde..." Prens, "Ziyaretimde özel bir amaç arayacağınızı tahmin etmiştim zaten," diye kesti. "Oysa istenlikle söylüyorum. Sırf sizinle tanışmak zevkine ermek istiyordum. O kadar." "Bu benim için son derece zevkli, kuşkusuz. Ama işler arasında insanın pek zevk düşünemeyeceğini takdir edersiniz. Ayrıca aramızdaki ilişkinin, yani pek bir bağlantı göremiyorum." "Doğru. Gerçeğin ta kendisi bu. Bir bağlantımız yok sayılır. Benim Prens Mışkin olmam ve eşinizin aynı aileden gelişi hiç kuşkusuz yeterli bir neden değil. Bunu çok iyi anlıyorum. Gene de beni buraya getiren bundan başka tek bir neden yok. 4 yıl aşkın bir süredir Rusya'da değildim. O zamanlar pek aklım başımda değildi. Şimdi de çok bir şey bildiğim yok ya. Daha çok iyi insanlara ihtiyacım var. Hatta bir sorunum var ve bu konuda kime danışacağımı bilemiyorum. Daha Berlin'deyken akrabam sayılırlar, bari onlara başvurayım diye düşündüm. İyi insanlarsa birbirimize karşılıklı yararımız dokunabilir. Sizin iyi insanlar olduğunuzu duydum." General biraz şaşırarak teşekkür etti. "Sağ olun, nerede kaldığınızı sorabilir miyim?" "Henüz bir yerde kalmıyorum." "Demek trenden doğruca bize geldiniz. Eşyanız yanınızda mı?" "Bütün eşyam ufak bir çamaşır bohçası. Başka hiçbir şeyim yok. Onu da hep elimde taşırım. Akşama otelde yer bulabilirim herhalde." "Yani otele gitmek niyetinden vazgeçmiş değilsiniz, öyle mi?" "Elbette. Sözlerinizden bizde kalmak istediğinizi sanmıştım da." "Çağrılmış olsam bu da olabilirdi. Ama gerçeği söyleyeyim, çağrılmış da olsam kalamazdım. Bir nedeni yok. Yaratılışım böyledir. Şu halde iyi ki çağırmamışım sizi. Neyse, durumu iyice aydınlatmak için bir şey daha sormama izin verin prens. Bu benim için bir onur olurdu. Ama az önceki konuşmamızdan aramızda bir akrabalığın söz konusu olamayacağı ortaya çıkıyor. Buna göre bana kalkıp gitmek düşüyor değil mi? Prens oturduğu yerde doğruldu ve zor durumuna karşın neşeyle güldü. İnanın generalim, buraların usul ve adetlerini bilmediğim halde aramızdaki konuşmanın böyle sonuçlanacağını önceden kestirmiştim. Eh, kim bilir, belki de böyle olması gerekiyor. Zaten önceden de mektubuma yanıt vermemiştiniz. Öyleyse hoşça kalın. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Prensin bakışları son derece yumuşaktı. Gülümsemesinde en ufak bir hoşnutsuzluk belirtisi yoktu. Bu durumda general birden duraksadı. Konuğuna bakışları değişti. Bu değişiklik hemen bir an içinde oluvermişti. Değişik bir sesle, "Bakın prens," dedi. "Ben sizi hemen hiç tanımıyorum. Ama Elizaveta Prokofyevna kendisiyle aynı soyadını taşıyan birini görmekten hoşnut kalır herhalde. Bu yüzden isterseniz, vaktiniz de varsa kendisine haber vereyim." "Hay hay, vaktim var, serbestim." Prens yuvarlak kenarlı yumuşak şapkasını hemen masanın üstüne bıraktı. Aslına bakarsanız ben de Elizaveta Prokofyevna'nın kendisine yazdığım mektubu hatırlayacağını tahmin ediyorum. Az önce sizi beklerken uşağınız bir yardım dileğinde bulunacağım düşüncesine kapıldı. Anladım bunu. Bu konuda pek sıkı talimatınız var sanırım ama benim bu amaçla gelmediğime emin olmalısınız. Ben insanlar arasına katılmak istiyorum. Şimdi size zahmet verdiğimi düşündükçe de kendi kendimi yiyorum. General neşeli bir gülümsemeyle, "Biliyor musunuz prens?" dedi. "Siz gerçekten göründüğünüz gibiyseniz sizinle konuşmak hoş bir şey olacak. Yalnız ben son derece meşgul bir iş adamıyım. Şimdi bile okuyup imzalayacağım bir yığın kağıt var. Sonra ekselansa oradan daireme gideceğim. Onun için iyi insanlarla konuşmaktan son derece haz duyduğum halde, yazık ki, bu arada sizin çok terbiyeli bir insan olduğunuza inancım var. Şey, kaç yaşındasınız prens?"
26 efendim.
Ben daha az sanmıştım. Evet, herkes yaşımdan genç gösterdiğimi söyler. Size herhangi bir şekilde engel olamayacağıma emin olabilirsiniz. Çevreme rahatsızlık vermeyi ben de sevmem. Biz görünüşte iki ayrı insan olduğumuzdan, görüşlerimizde birçok bakımlardan ayrılıklar bulunacağı düşünülebilir. Ama ben bunun doğruluğuna pek inanmıyorum. Çünkü çoğu zaman görünüşte ortak yanları bulunmayan kimselerin aynı görüşlere sahip olabildikleri görülmüştür. Ama insanlar tembelliklerinden böyle kabataslak sınıflamalar yaparlar. Ve kuşkusuz doğru bir sonuca da varamazlar. Sanırım sözlerimle canınızı sıkıyorum. Bana öyle geldi.
Bir de şunu sorayım prens. Herhangi bir geliriniz var mı? Yoksa bir işe mi girmek istiyorsunuz? Bunları sorduğum için beni bağışlarsınız herhalde.
Rica ederim. Sorunuzun nedenini çok iyi anlıyor ve size hak veriyorum. Hayır, henüz ne bir gelirim ne de işim var. Ama bunlara ihtiyacım olduğu %100. Şu anda elimde bulunan parayı bile bana başka biri verdi. İsviçre'de tedavi ve eğitimimi üstlenen Profesör Schneider'in verdiği paradan yol giderlerim çıktıktan sonra kalan birkaç kopek cebimde. Gerçi peşinde olduğum bir işim var. Bu konuda size akıl danışmak da isterdim.
General yeniden sözünü kesti. Peki şimdi neyle geçinmeyi düşünüyorsunuz? Ne yapmak niyetindesiniz?
Çalışmak isterdim.
Oo, sizin filozofluğunuz da var.
Şey, geçiminizi sağlayacak bir beceri ya da yeteneğe sahip misiniz? Yine özür dilerim.
Rica ederim, özür dileyecek bir şey yok.
Hayır, bence herhangi bir işe karşı ne eğilimim ne de yeteneğim var. Tam tersine, hasta olduğum için düzenli bir eğitim görme olanağı bile bulamadım. Ekmeğimi çıkarmak konusuna gelince...
General yeniden sorularla sözünü kesti.
Prens şimdiye kadar anlattıklarını bir daha tekrarladı. General ölen Pavlişçev hakkında pek çok şey işitmişti. Onu tanıyordu da. Prens Pavlişçev'in eğitimini hangi nedenle üzerine aldığını açıklayamıyordu. Herhalde bunu prensin ölen babasıyla arkadaşlıkları hatırına yapmıştı. Küçük yaşta öksüz kalmıştı prens. Sağlık durumu kır havasını gerektirdiğinden çocukluğu hep köyde geçmişti. Pavlişçev çocuğu köyde yaşayan yaşlı kadın akrabalarına emanet etmişti. Onlar da prense önce kadın, sonra erkek bir bakıcıya baktırmışlardı. Bütün bunları hatırlıyor ama birçok olayın nedenini açıklayamıyordu prens.
Bu yüzden anılarında tam bir berraklık yoktu. Hastalığının sık sık tekrarlayan krizleri onu bir budala haline getirmişti. Prens kendisi de budala sözcüğünü kullandı. Pavlichev'in İsviçreli Profesör Schneider'e Berlin'de rastladığını anlatıyordu. İsviçre'de Valle kantonunda özel bir kliniği olan Profesör Schneider bu gibi hastalıkların uzmanıymış. Profesörün çeşitli tedavi şekilleri arasında soğuk su ve beden eğitimiyle iyileştirme de yer alıyordu. Budalalık, delilik gibi hastalıkları tedavi ederken hastaların eğitime ve ruh gelişimleriyle de uğraşıyordu. Pavlichev 5 yıl kadar önce prensi İsviçre'ye gönderdikten 3 yıl sonra ansızın hiçbir talimat bırakmadan ölmüştü. Schneider hastasının bakımıyla 2 yıl daha uğraşmış, tümden iyileştirmemekle birlikte prensin sağlık durumunu oldukça düzene koymuştu. Daha sonra yeni bir durum üzerine prensin de isteğine uyarak onu Rusya'ya yollamıştı. General şaşırarak, "Demek Rusya'da hiç kimseniz yok," dedi. "Şimdilik öyle. Ama umuyorum ki zaten bir mektup aldım." General mektup konusunu duymadan sözünü kesti. "Eğitiminiz size bir şeyler öğretmiştir herhalde. Hastalığınızın hafif bir görev almanıza engel olacağını sanmam." "Olmaz sanırım. Bir görev almayı doğrusu ben de çok istiyorum. Ne de olsa bir işte başarılı olup olamayacağımı merak ediyorum. 4 yıl süresince derslerime pek düzenli olmamakla birlikte hiç ara vermeden çalıştım. Pek çok Rusça kitap okumak fırsatını buldum." "Rusça kitap mı? Öyleyse sizin oldukça okumuşluğunuz var. Yazınız düzgün müdür?" "Hiç yanlışsız yazabilirim." "Mükemmel. Güzel yazı yazabilir misiniz?" "Son derece. İşte bakın, bu alanda büyük yeteneğim olduğunu söyleyebilirim. Hatta sayabilirim kendimi. İsterseniz bir deneme yapabiliriz." Prens büyük bir coşkuyla konuşuyordu. "Lütfen, görsek iyi olacak. İstekli haliniz o kadar hoşuma gidiyor ki, doğrusu pek sevimlisiniz prens. Yazı takımınız ne kadar da güzel. Aman ne çok kalem bu böyle. Kağıdınız da pek güzel, pek kalın. Büronuza hiç diyecek yok. Bu tabloyu biliyorum ben. Bir İsviçre görüntüsüdür. Ressam tabloyu yerinde yapmış olacak. Burayı gördüğüme eminim. Uri kantonu." "Olabilir ama tablo burada satın alındı. Ganya, prense kağıt ver. İşte kağıt kalem. Şu küçük masaya geçin lütfen." O aralık Ganya'nın çantasından büyük boy bir resim çıkararak kendisine uzattığını görünce, "Bu da ne?" diye sordu. "Aa, Nastasya Filipovna'ymış. Kendisi mi gönderdi yoksa?" General iyice coşmuş, meraklanmıştı. "Şimdi verdi, kutlamaya gittiğimde. Aslında resmini çok önceden istemiştim ama herhalde böyle bir günde eli boş gidişime takılmak için şimdi verdi." "Yok canım, nereden çıkarıyorsun bunu?" dedi general. "Hem size ne diye takılsın? Çıkarcı bir kadın değildir ki o. Sonra ona armağan vermek sana mı düştü? Binlerce ruble gerekir birader. Olsa olsa sen de bir resim verebilirsin." "Ha, bir şey soracaktım. O senin resmini istemedi mi daha?" "Hayır, istemedi. İsteyeceği de yok. Bu geceyi unutmadınız umarım Ivan Fedorovich. Siz özel davetlilerdensiniz." "Unutur muyum? %100 geleceğim. 25. doğum günü." "Ganya, oldu olacak sana açayım bari. Bu akşam sıkı dur. Nastasya Filipovna işin olup olmayacağı hakkındaki son sözünü Afanasi Ivanovich'le bana bu gece evde söylemeye söz verdi. Haberin olsun." Ganya birden bozuldu, rengi uçtu. "Acaba bunu kesinlikle mi söyledi?" derken sesi hafifçe titrer gibi oldu. "Önceki gün söz verdi. İkimiz onu zorlaya zorlaya yola getirdik. Yalnız zamanı gelinceye kadar sana hiçbir açıklama yapılmamasını rica etti." General dikkatle Ganya'yı süzüyordu. Ondaki değişiklikten hoşlanmadığı belliydi. Ganya merak ve kuşku dolu bir tavırla, "Ama Ivan Fedorovich, kendisi bir sonuca varana kadar Nastasya Filipovna'nın beni kararında serbest bıraktığını unutmayın," dedi. "Üstelik o karar verse bile son söz gene bana ait olacak." "Aman yoksa sen..." "Ben mi? Yok canım." "Aman deme gözünü seveyim. Ne yaparız sonra?" "Benim reddettiğim falan yok. Tam anlatamadım galiba. Bir de o eksikti." General sinirlenerek kızgınlığını saklamaya gerek görmeden konuşuyordu. "Senin reddetmeni düşünen zaten yok. Onun kabulüne karşı göstereceğin hoşnutluk ve sevinç önemli. Evin durumu nasıl?" "Ne olsun? Ben ne dersem o oluyor. Yalnız babam eskisi gibi yine bir sürü densizlik ediyor. İyice yüzsüzleşti artık. Onunla konuşmuyorum. Ama gene de dizginleri elden bırakmıyorum. Annemin hatırı olmasa çoktan kapı dışarı ederdim. Annemin iki gözü iki çeşme. Kız kardeşim ise kızıyor. Geleceğim hakkında kendi başıma karar vereceğimi ve evimde ne dersem o olacağını kesinlikle söyledim. Kız kardeşime de bunu hem de annemin yanında açık açık bildirdim. General omuzlarını hafifçe kaldırdı. Ellerini açarak düşünceli bir tavırla "Aklım ermiyor doğrusu," dedi. "Geçenlerde geldi Nina Aleksandrovna. İnliyor, ahvah edip duruyor. Nesi olduğunu sordum. Bu işin aile için şerefsizlik olduğunu söylüyor. Nesi şerefsizlikmiş bunun sorarım size. Nastasya Filipovna'yı kim ne bakımdan kınayabilir? Kimin bir şey söylemeye dili varabilir? Toski ile yaşamasıysa bu da pek önemsiz bir şey. Hele belli durumlar göz önüne alınırsa. Ama siz bu kadını kızlarınızın yanına sokmazsınız elbette diyor. Bak şu Nina Aleksandrovna'nın söylediği söze. İnsan nasıl da kendi Ganya zor durumda kalan generale yardım etmek ister gibi kendi durumunu anlamaz değil mi? Dedi. Anlıyor o, anlıyor. Annemin kusuruna bakmayın. Zaten ben daha önce de başkalarının işine burnunu sokmasın diye paylamıştım onu. Gene de evimizdeki dirlik düzenlik o son sözün söylenmemiş olmasına bağlı kalıyor. Söylendiği anda fırtına kopacak. Bu işte bugün olacağına göre her şey ortaya çıkacak demektir. Prens oturduğu köşede yazı örneğini hazırlarken bütün bu konuşmaları duydu. Yazıyı bitirerek masaya yaklaştı, kağıdı generale uzattı. O ara Porsche'ye dikkatle baktıktan sonra "Demek Nastasya Filipovna buymuş," dedi. Sonra içinden gelerek "İnanılmaz güzellikti," diye mırıldandı. Gerçekten çok güzel bir kadın fotoğrafıydı bu. Üzerinde son derece yalın, zarif bir ipekli elbise vardı. Koyu kumral saçları basit, ev haline göre taranmıştı.